Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Niho, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Hadi yayını paylaşın, siyasetimizin engin dilini konuşmaya başlayalım hep beraber çünkü bugün... Baştan söyleyeyim, yayın bittiğinde böyle ağzınızda pis bir tat kalacak. Şimdiden söyleyeyim, uyarayım sizi de yani sonrasında vay ben bilmiyordum, vay ben yanlış anlamışım olmasın. Hakikaten öyle olacak. Pislikten konuşacağız çünkü bugün. Hem de derinlemesine, enine boyuna bir bu yaşananı tanımlayacak, doğru yeterince tanımlayacak doğru kelimeyi bulamadığım için ki hani az buçuk bilirim bu dili. Onun için en azından kaybettiğimiz şeyin ne olduğu üzerinden konuşalım istedim. Bugün seviye konuşacağız. Siyasette seviye konuşacağız. Farklı örneklerinden konuşacağız hem de. Hani bir döneme bakarak öbür dönemi dışarıda tutarak falan değil. Bugün 27 Mayıs. Türkiye'de demokrasiye ara verilen günlerden bir tanesi. 1960'da yapılan darbeyle birlikte bir başbakan ve iki bakanının asılarak idamının ardından yaşananlar ve bugün o demokrasi adası olarak tekrar gündeme gelen adaya bugünün demokrasisine sahip çıktıklarını söyleyenlerin yapacağı ziyareti de konuşacağız. Demokrasinin neresindeyiz biz insan olarak? Sıradan yurttaşlar olarak bu ülkenin medyası içinde neresindeyiz? Bu ülkenin siyasetçileri neresinden bakıyor ve demokrasi kültürü bunu ne kadar kaldırır biraz bunu konuşalım. Dün partisinin grup toplantısında konuşan Tayyip Erdoğan burada konuştuğumuz gibi sabah konuştuğumuz gibi yani bekleneni yaptı. Süleyman Soylu'ya sahip çıktı. Burada zaten sıkıntı yaratacak bir şey yok. Ama birkaç ayrı noktadan bakmak gerekiyor bu hikayeye. Dün sabah da konuştuğumuz gibi Serhat Peker'in videoları artık 25-26. Güne gelmişken böyle bir sahip çıkma ucu bana dokunana kadar karışmam manasına da gelebilir bazıları için. Ben tam öyle düşünmüyorum ama orada içinden çıkacak şey gerçekten yararlanılabilecek bir nesne midir? Buna bakıldığından adım kadar eminim. Ama orada bunlar konuşulurken yani bir yandan İçişleri Bakanı'na, eski başbakana sahip çıkarken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, diğer taraftan muhalefeti şeytanlaştırma amacına ulaşmak için çok daha ağır ifadeler, çok daha kötü ifadeler kullanmaya başladı. Hani hiç şöyle evirip çevirmeye gerek yok. Çok yakışıksız, bunlar aşk olsun falan. Yok ya, bunlar rezalet ifadeler. Gerçekten seviyenin nasıl yere yapıştığını gösteren ifadeler. Bırakın Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı, sıradan bir insanın bile siyaset gibi bir kurum içinde kullanmadan önce çok imtina etmesi gereken cümleler. Çünkü Türkiye, işine yarayanların sıkça belirttiği gibi 1980 öncesine mi dönmek istiyorsun? Evet ben istiyorum. Evet ya, ben 1980 öncesine dönmek istiyorum. Herkesin görüşünü açıkça konuştuğu, anlattığı döneme dönmek istiyorum ben. Yani o gün devleti yönetenlerin eliyle, darbe tezgahlayanların eliyle oluşturulan şiddet ortamının dışında o günün konuşmasına, tartışmasına dönmek istiyorum. Evet ben dönmek istiyorum ya. Bundan bahseden insanlar ayrılmış sokakların, boş verin onları, ayrılmış kahvelerin yaşandığı günleri sık sık insanları hatırlatıp onları korkutarak siyasete devam edenler bugün bambaşka bir yerden aşağılamaya geçtiler. Hatırlayacaksınız, ana muhalefet partisinin genel başkanına Ankara'nın bir ilçesinde bir linç girişiminde bulunuldu. Linç girişiminde bulunan bir mazot hırsız aynı zamanda aşağılık bir herif. Gerçekten öyle bir adam. Yani hayatını öyle devam ettiren bir tip. Ama orada galeyana getirildikten sonra saldıranların içinde öne çıkan tipti o. Oysa mesela hepimizin kulağında o iğrenç çığlığı kalan bir kadın vardı. Yakın bu evi, yakın bu evi diye bağıran hatırlıyor musunuz? Bütün bunlar aslında şiddetin, sokaktaki şiddetin benim ısrarla anlatmaya çalıştığım gibi sokaktaki ile parlamento arasında hiçbir fark bulunmayan siyasi yönelimin oraya yansımış haliydi. Yani milletvekilin neyse sokaktaki insanın da o, sokaktaki insanın neyse saldırganın da o. Bu yüzden de herkes ağzından çıkan lafı ölçüp biçip tartıp konuşmalı. O gün yaşanan linç girişimi değil, o günün ardından zorla açılan soruşturmalar, kapatılanlar falan filan bunlar değil. Bu iğrençlikleri bir kenara koyduk zaten. Ama bakın o gün bu iş yaşandıktan sonra yine partisinin grup toplantısı çıkışında, meclisin şeref salonunda kendisine CHP liderine geçmiş olsun diyecek misiniz sorusunu diledik ya daha ne dileyeceğiz diye yanıtlayan bir insan dün parlamentoda partisinin grup toplantısında kürsüden bu ülkenin muhalefet partisi liderlerinden birine, üstelik bir kadına, hani bunu özellikle söylüyorum, bence hiçbir önemi yok. Siyasete siz girmeyi göze aldıktan sonra cinsiyetiniz bence hiçbir şey ifade etmez. Ne bir geride kalma vesilesidir ne bir öne çıkma vesilesidir. Hani bu ülkede çünkü bu çok gazlandı zamanında. Bu ülke bir kadın başbakanı hak ediyor. Yaşananı gördük işte. Kadınlıkla erkeklikle alakası yok bunun. Bu tamamen sizin iyiliğinizle, niteliğinizle alakalı bir şey. O yüzden cinsiyetin bir önemi yok. Ama burada ısrarla kendileri kadınlık kavramını, bacılık kavramını sürekli olarak öne çıkarttıkları, kutsala bağladıkları için özellikle söylüyorum. Ağza alınmayacak sözler söyledim. Yeni mi söylendi bu? Yok, daha önce iktidarın en büyük ortağının en önemli isimlerinden bir tanesi. Yani bu da o partiye yeter de artar bile zaten bana kalırsa utanmak için ama... Daha önce kucaktan kucağa gezmekle nitelemişti kendisini. Daha da öne gidin. Evinde sadece kendi, eşi ve bir yardımcıları varken bu hanımefendinin evini basan çok cesur, çok cesaretli insanlar. Hepsi birbirinden baba yiğit erkekler. Evinin içinde tehdit etmişlerdi onu, hatırlıyor musunuz? Dışarıdan sloganlar atarak. Türkiye'de siyaset bu seviyedeydi zaten. Yeni mi? Hayır değil, eskiden de böyleydi. Ama her zaman Türkiye'de siyasetin niteliğinin düşmeye başladığı dönemler demokrasinin de çıkmaza bağladığı dönemler oldu. Yani geçmişte mesela Özal'ın sıkıştığı zaman onlar küçük Turgut'la oynasınlar sözünü söylediğini bu kardeşiniz duydu bu kulaklarla ve bu gözlerle görerek üstelik. Ardından gelen siyasetçilerin işine gelmediği zaman nasıl batağa soktuğu bu ülkeyi göstere göstere soktuğu hepsi şahit olduğumuz şeyler. Kiminiz yaşadınız, kiminiz okudunuz, duydunuz, izlediniz belki sonrasında. Ama bu ülke şunu her zaman için bana kalırsa hak ediyor. Hani hep denir ya, layık olduğunuz şekilde yönetilirsiniz diye. Şu ayrımı lütfen, şu bağlantıyı daha doğrusu ayrımı demeyeyim. Şu bağlantıyı lütfen göz ardı etmeyin. Siz neyseniz, biz neysek siyasetçimiz de o. Yani burada konuşulan sözlerin tamamı sizlerin evlerinden çıkmamış sözler falan değil, kusura bakmayın, kimse kendini kandırmasın. Siz bunu başka bir partinin lideri için de söyleyebilirsiniz. Ama asıl olan hikaye hep burada savunduğumuz, Türkiye'de halkın çok büyük bir bölümü demokrasiye falan inanmıyor. Bu yalan ya. Gerçekten yalan. İşine yaradığı zaman evet kendisi bir yerinden tutmaya çalışıyor. Ama ötesinde kendinin de yaşamı sıkıntıya düştüğü andan itibaren yan çizmeye başlıyor. Ve o zaman işte gücün etrafında kümelenmeye başlıyor. Erdoğan bunu biliyor. Siyasetini 2001 yılından beri bunun üzerine kurdu. Korku iklimi üzerinden siyaset yürütüyor. Bakın Türkiye'de Soma'da 301 insan yer altında bir maden cinayetine, toplu bir cinayete, bir katliama kurban gitti. Arkasından o gün yaşananları hatırlayın. Soma'da Erdoğan'ın danışmanlarından biri yere yatırdığı, özel harekatçılara tutturduğu bir genci tekmeledi. Aynı şey marketin içinde bir saldırıyla noktalandı. Orada söylenen sözleri hatırlıyorsunuz. Ve hemen ardından insanların aklında kalan şey 301 madenciyle ilgili yürütülen mahkeme süreci falan olmadı. Çünkü Türkiye'de yargının böyle kullanılabileceğini, yargının içinden gerçekten insanın işine yarayacak bir karar çıkabileceğine ilişkin inanç yok artık. Bizler demokrasiye inancını kaybetmesiyle birlikte yargıya da inancını kaybetmiş geniş bir toplumun içinde yaşıyoruz. Sonuçta insanlar yargıyı kullanırken çok basit işlemler için, tarla anlaşmazlıklarında, boşanmalarda falan gerçekten bir taraf olarak görüyor. Onun dışında hakkını arayabileceği zaman karşısına çıkabileceği ve kendisine destek görebileceği bir merci olarak görmüyor. Kaç kişi de vardır ki bu? Biz bunun yerine hep aşağılanmayı, hep hakareti kendimiz için de belki bir yerde hak görmeye başlamamız isteniyor. Yani devlettir, babandır döver de sever de, kocandır gerekirse sever gerekirse öldürür. Sen bu evden gelinlikle çıktın, kefenle girersin. Bu anlayışla yetiştirilen kadınları ve erkekleri bu ülkenin bu sertliğe layık olduklarına inanarak büyütülüyorlar. Ve ondan sonra siyasette tak diye vurduğu zaman insanların zıpladığı, kodumu oturtur dediği liderlerin arkasında hizalanmaya başlıyor. Bu topluma, sokağa da yansıyor elbette. Ben gazeteciliğe başladığım dönemlerde geçmişten gelen bir gelenek, 1950'lerin ortasından geldiği söylenirdi. Ben yapmadım polis adliye muhabirliği ama çok değerli polis adliye muhabirleriyle çalıştım aynı ortamların içinde. Onlardan biri sevgili Adnan abi, Adnan Gergeroğlu. O anlatmıştı bana. Çok kıdemli, çok tecrübeli bir muhabirdir. Bir yazardır aynı zamanda. Çok da iyi kitapları, romanları vardır. Burada da konuştuk yayında zaten kendi kitaplarını. Adnan abi anlatmıştı. Eskiden 1950'lerin ortalarından sonra 60'larda ve 70'lerde özellikle çok artarak bir ilin emniyet müdürü değiştiği zaman ilk yaptığı şey o ilin en namlı tırnak içinde babası kimse onu gözaltına aldırır, makamına getirtir, gazetecileri çağırır ve onlara mesela onun elinden çay servisi yaptırırmış. Ona yer sildirirmiş. Camları kapıları sildirir, hizmet ettirirmiş gazetecilerin yanında ve şunu göstermeye çalışırmış. Dermiş ki ben buraya oturduktan sonra buranın tek paşası benim. Benden başka kimse yok. Şu anda yapılan hikaye aslında bunun bir yansıması, bizim yaşadığımız şey bunun bir yansıması. Çünkü bunu yapan insan şunu unutuyor. Evet, sen ülke üzerinde, sokak üzerinde gücünü bir şekilde sertlikle tesis etmiş bir insanı boyunduruğun altına aldığını anlatıyorsun. Ama bunu hukukla yapmıyorsun ki. Şimdi bize söylenen de bu. Erdoğan'ın bugüne kadar anlattığı tıpkı bir gece önce Süleyman Soylu'nun televizyonda anlattığından farklı değil. Terörle mücadele ettik, başaramadık mı? Uyuşturucuyla mücadele ettik, başaramadık mı? Kolunu bacağını kırın dedim. Evet, benim sözümdü. Uluslararası Af Örgütü bunun üzerinden gitti. Erdoğan'ın yaptığı ne? Aynı şeyi yapıyor. Şu cümleye bakar mısınız? Bu cümle gerçekten savunulabilecek bir cümle mi? Neden savunulamayacak olduğunu birazdan söyleyeceğim size. Diyor ki, gelin hanım Netanyahu'nun yanına koyuyor, ardından da Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler. Bu da Rizeli'nin edebini, adabını gösterir. Hayır, hiç de böyle bir şey göstermez. Rizeli'nin bu kadına yaptığı zulmü gösterir sadece. Herkes önce bir kendini yerine koysun, ondan sonra anlatsın bu hikayeyi. Ama burada anlatılan ders, dersi kim verir ya? Öğretmen değil mi? Peki burada öğretilecek olan şey nedir? Bize burada söylenmeye çalışılan şey şu. Cumhurbaşkanı Rizeli, onunla ilgili konuştuktan sonra Rize'ye gitmeyeceksin. Tamam, o zaman hepsini konuşalım. Yani buradan çıkan mantık şu mu? Sen mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok ağır ifadelerle salladığın zaman Tunceli'ye gitmeyecek misin? Ve biz bunu hak mı göreceğiz? Tamam o zaman. Herkes bölüşsün kentlerini. Burası benim, burası benim, burası benim desin. Ondan sonra biz nerelere gidebileceğimizi bilelim. Mesela bu hesaba göre Türkiye'nin sahil kentlerinin tamamı kendini mütedeyyin zanneden insanları dışlasın mı? Öyle ya. Ya biz sizle senden hoşlanmıyoruz kardeşim. Bunu mu desin? Erdoğan'ın yaptığı açıkça bir anayasal suçtur. Çok açık bir suçtur. Üstelik tırık bahanelerle insanların son 10 yılda takır takır gözaltına alındığı, haklarında soruşturmalar açıldığı, gazeteci ise en az 5 ay cezaevinde yatırıldığı bir suçtur. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek. Yaptığı bu. Bu anayasal bir suç kardeşim. Ama bakın bugün, dün sabah burada da konuştuğumuz gibi Erdoğan'ın güvendiği şey tıpkı dün Engin Altay'ın da çok doğru bir yerde ifade ederek söylediği gibi. Yargıya verebileceğine inandığı talimat. Çünkü diyor ki Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları soruşturmalar açtı Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili olarak. Ve oradaki bütün yalanlar, iftiralar, hakaretler göz önüne dökülecek, hepsi ortaya çıkacak. Ya kardeşim, sen bunun baştan yalan olduğuna inanıyorsan yargıya niye ihtiyacımız var ki? Ankara'nın göbeğinde kocaman bir saray yaptırdınız. Tamam, onun bir bölümünü de yargıya ayıralım. Gerçekten mahkeme masraflarından kurtulalım ya. Siz kafanıza göre kadı gibi adalet dağıtın. Ne anlamı var ki? Bu sözler, dedim ya, savunulabilecek sözler değil diye. Size çok tuhaf bir şey göstereceğim. Akit denilen paçavra dahil olmak üzere. Akit denilen paçavra dahil olmak üzere. İktidar yalakası gazetelerin hiçbirinde, İktidar yalakası köşe yazarlarının hiçbirinin köşesinde bu sözler yok. Bak bir daha söylüyorum. Size ikinci yayında da göstereceğim zaten bunu. İktidar yalakası, akit paçavrası dahil olmak üzere hiçbir gazetede ve hiçbirinin yalaka köşe yazarlarının köşesinde bu sözler yok. Niye? Çünkü onlar da biliyorlar ki bunun savunulacak bir yönü yok. Bu toplumu şiddete sevk etmek dışında bir şey sağlamaz ki. Geçmişte hani yayının başında hatırlattığım gibi 80 öncesine mi dönmek istiyorsun? Ankara'da yaşadığım yerlerde, benim bulunduğum yerlerde semtler paylaşılmış durumdaydı mesela. Ben Maltepe'de doğdum. Ankara'nın Maltepe'sinde doğdum ve 6 yaşında Anıttepe'ye, Anıtkabir'in tam karşısına taşındık. Orada yaşamaya devam ettik. Ama Anıttepe'de benim yaşadığım yer solcuların daha çok olduğu bir yerdi. Aynı zamanda içinde asubayların ve subay lojmanlarının da bulunduğu. Memurların, Ankara bir memur kenti sonuçta. Onların yaşadığı ama hemen altında, doğduğum sokağın bir altında bulunan bölge, mesela sağ görüşlü öğrencilerin daha yoğun olduğu, Koçyurdu'nun olduğu bölüm öyle bir yerdi. Burası öyle bir şey ki bir yokuşun altı sağcıların, üstü solcuların diye düşünebilirsiniz mesela. Bunun kime faydası var? İşine geldiği zaman bugün bu sözleri edenler Türkiye'nin parçalanmışlığının hepimizi bu noktaya taşıdığını da söylüyorlar. Bakın, bir sözün yalan olduğu bu kadar net anlaşılabilir. Kendi sözünden üstelik. Çünkü burada kalmıyor, devam ediyor bu hikayede. İkizdere yetmedi, çay eline gitti. Orada da gerekeni yaptılar diyor. Trabzon'a gitti, ortalarda görünmeden uçağa bindi döndü. Ya gereken nedir? Hani Ziya Paşa'nın meşhur terkibi bendi. Nusk ile uslanmayanı etmeli tektir, tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Nasihatten anlamayan, uyarıdan, ikazdan anlamayan dayağa kadar gider süreç diyor. E peki ikazı veren kim? Bir daha soruyorum ya. Ders verildi diyor. Dersi veren öğretmen kim burada kardeşim? Beni ilgilendiren bu. Sokaktaki şiddetin büyümesi farklı gerekçelerle olabilir. Ama eğer sokaktaki şiddeti büyüten bu sözlerin sahibi bir ülkenin cumhurbaşkanıysa, o zaman işte bizim başka bir şey düşünmemiz gerekiyor. Dedim ya demin, hiçbir gazete, iktidar yalakası hiçbir gazete bu sözlere sahip çıkamadı diye. Köşe yazarı olacak yalakaların hiçbiri de tek cümle yazamamış bununla ilgili. Bunlar konuşulmamış gibi yazılar yazmışlar. Hepsi, bir tanesi iki tanesi değil, tamamı aynı şeyi yazmış. Hepsi içinden mesela siyasette seçim bölümüne daha fazla sarılmış. Seçimin nasıl olabileceğini, nasıl olamayacağını anlatmış kendince. Ya da işte Türkiye'de aşının 14 milyon doz BioNTech'in gelişinden biraz dem vurarak şunu söylemeye başlamış. Ya işte Türkiye'de bir takım olumsuzluklar vardı. O olumsuzluklar düzelmeye başladı. O olumsuzluklarla ilgili önemli gelişmeler var. Herhangi bir sıkıntı yok. Bütün bunlar anlaşılıyor. E peki niye sahip çıkmıyorsunuz? Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bakın burada... Bu söylenen sözler var ya, hani dua et ki çok ileri gitmediler, sana dozunda bir ders verdiler. Hemen bunların ardından Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanı'nın, çünkü burada sokakta verilen derse yönelik olarak mesaj alacak insan Süleyman Soylu. Neden? E kolluk güçleri onun elinde. Yani Türkiye'de polisin, jandarmanın başındaki insan kendisi. O insanlar vatandaşlara sert davranacaksa sorumlusu Süleyman Soylu. Dolayısıyla Süleyman Soylu'nun bu sözlerden mutlu olmasını beklemez miyiz? Bekleriz tabii. Yanılmayız da. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk. Emrindeyiz, emrinde olacağız. E o zaman bizim karşımızdaki güç belli. Hani hep diyorum ya, Türkiye'nin yaşayacağı seçimde iyilerle kötüler arasında yapılacak bu seçim. Onun dışında ideolojiler, siyasi görüşler, ekonomik anlayışlar falan, geçin bunları. Bunların hiçbir önemi yok. Şu anda koskoca ülke can derdinde. Gerçekten sözüme inanın, can derdinde. Neden biliyor musunuz? Şu şiddetten değil, bu şiddetin doğuracağı adaletsizlik için başvuracağımız yargı olmamasından. Ya şu sözün onda birini, bırakın onu, öyle söyleyince anlaşılmıyor. Mesela deseydi ki Kemal Kılıçdaroğlu, siz daha önce yaptığınız seyahatte insanlar sizi yuhaladı, durun daha neler olacak? Soruyorum size, bugün sabah saat 7'de Kemal Kılıçdaroğlu evinden alınır mıydı, alınmaz mıydı? Soru bu. Yargının buna vereceği tepki. Bakın düne kadar, dün sabahki yayında da söyledim, yargıda milim hareket edilmedi. Neden? Herkes reisin talimatını bekledi. Şimdi dün çıkıp söyledi. Bugünden itibaren görün soruşturmalar nasıl havada uçacak. Nasıl havada uçuşacak? Göreceksiniz. Ülkenin savcısı, hakimi görev başına geçecek hemen. Ama böyle demokrasi olmaz ki. Şimdi diyeceksiniz ki tamam birader, böyle demokrasi olmaz da demokrasiyi savunmak kimin işi? Dün Meral Akşener 8 maddelik parlamenter demokrasiye dönüşle ilgili bir paketten bahsetti biliyorsunuz. Bence de Türkiye'nin acilen çözüm bulması gereken sorunlarından bir tanesi, hatta en önceliklisi. Bu çok net. Ama bunları yapmadan önce sizin parlamentoda ne yapacağınızı oturup karar vermeniz lazım. Dün bunlar yaşandıktan sonra ben de sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Dedim ki bütün partiler, mecliste bulunan bütün partiler bu çukur sözler için bir araya gelip hemen ortak bir kınama mesajı yayınlamalılar. Şunu bilmediğimi düşünmüyorsunuz umarım. Ben 16 yıl parlamento muhabirliği yaptım. Hani bunun etkinliği nedir, ne işe yarar? Bu değil sorun olan. Buradaki hikaye şu. Bu dil sadece seviyesiz ve kötü değil, çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Kim yaparsa yapsın. Geçmişte biz Emine Aynan'ın dilinden duyduk bu sözleri, hatırlıyor musunuz? O dönemde HDP'nin öncülü partinin genel başkanıydı, eş genel başkanıydı. Onun ağzından duyduk bu sözleri. Hatta ekleyerek bize baskı yapılıyor dağa çıkmamız için falan filan gibi sözler de söylemişti. O dönem de tehlikeliydi bu. Aynı şey yapılıyor şu anda. Erdoğan safları sıklaştırmak ve yerin dibine geçmiş oy oranını toparlamak için sertlikten ve şiddetten medet umuyor. O yüzden dil bu kadar keskinleşmiş, sivrilmiş durumda. Ama bunun demokrasiye bir faydası yok. E demokrasiyi kim kurtaracak? 8 maddelik paket hazırlamakla bitmiyor ki. Bakın bugün Türkiye'de artık siyasete yön veren insanlar, kendilerini muhalefet kanadında gören insanların çok ciddi adım atma zamanı. Ve bu öyle hazırlanacak, hani dün duydunuz duymadınız. Yine aynı şekilde Sedat Peker'in iddialarının araştırılmasına yönelik bir komisyon kurulması isteği AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Şaşırdınız mı? Yok, bunda şaşıracak bir şey yok. Çok normal. Çünkü onlar araştırılmasını istemiyorlar. Ama şunun yapılabilmesi için artık muhalefetin harekete geçmesi gerekiyor. Parlamenter demokrasinin savunulabilmesi için parlamentonun içinde ve dışında ne yapılacağını düşünmesi gerekiyor. Yani burada bu sisteme hizmet etmek için atılan adımlar gerçekten bir verim sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Çünkü şu ana kadar yapılanların geri dönüşünü göremedik biz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop dün sabah burada konuştuk. Ya bir milletvekilinin ayda 10 bin dolar bir mafya babasından para aldığını söyleyen İçişleri Bakanı'na çıkıp tek cümle edemedi ya. Tek cümle edemedi, söyleyemedi. Üstelik dün sabah, ben akşam izledim ama dün sabah aynı saate denk geldiği için izleyemedim. İsmail Küçükkaya'ya konuk olmuş Ahmet Davutoğlu ve orada demiş ki bana Mustafa Şentop gelip dedi ki Süleyman Soylu dışarıdan geldi, bu partiyi ele geçirmeye çalışıyor. Ve biz burada konuştuk bunu. Size anlatırken hani geçmiş döneme yönelik muhasebe yaparken bir parça hatırlatma yaparken anlattım. 2015 yılına kadar ortada olan bir isim değil Süleyman Soylu. Üstelik Erdoğan'a çok ağır hakaretler eden biri. AKP'ye eğer hesap sormazsam namerdim diye meydanlarda bağırmış insanlardan bir tanesi. Ve Mustafa Şentop gelip diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığını yapmış. Herhalde Erdoğan tarafından çok kıymetli bulunmuş ki kaybedilen bir seçimden sonra anayasal teamüllerin aksine defalarca kendisine hükümet kurma yetkisi verilmiş bir insan Ahmet Davutoğlu. Herhalde inanacağız değil mi? İnanmayacaksak sizde bir sakatlık var. İnanılmayacak bir adamı sürekli olarak sokuşturmuşsunuz demek çünkü topluma. O Mustafa Şentop sesini çıkartmıyor ya. Parlamentoda bir milletvekilinin 10 bin dolar rüşvet aldığını, düzenli olarak maaşa bağlandığını, bir mafya babasının kapısında beklediğini söylüyor. Hiçbir şey yapmıyor adam. E o zaman ben şimdi size sorarım. Mustafa Şentop'u göreve çağırabilmek için, işini yaptırabilmek için mecliste kendini muhalefet diye tanımlayan partilerin yapması gerekenler bu kadar az mı gerçekten? Vallahi parlamenter demokrasi için parlamentoda bulunmaktan vazgeçmek dahil her şeyin konuşulması gereken bir dönemdeyiz artık. Çünkü dün şu sözler gösteriyor ki bakın bugün bunlarla ilgili çok fazla bin dereden su getirilecek. Yani Ömer Çelik falan geçin, onun ne saçmalayacağı beni hiç ilgilendirmiyor. Ama bin dereden su getirilip Sayın Cumhurbaşkanımızın kastettikleri o değil, hani öyle demek istemedi daire başkanlığı çalışmaya başlayacak. Ama bal gibi ne demek istediğini biliyoruz biz. Çünkü şu sözlerin eskilerin deyimiyle tevil edilebileceği bir durum yok. Üstelik gereken dozda bir ders verildiğinden bahsediliyor. Ya saldırdılar ya kadına, saldırdılar. Daha ötesi yok. Bir grup kendini insan diye tanımlayan yaratık saldırdı. Bu kadar net. Ve böyle bitmiyor işte bu hikayeler. Dün gördünüz mü bilmiyorum. Yayının ikinci bölümünde göstereceğim size. Muğla'dan, Fethiye'den bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olduğu belirtilen bir çakal, bir it, elinde uzun namlulu tüfekle poz vererek şunu yazdı. Biz de senin emrindeyiz aga. 600 metreden nokta atışı, 800 metre kola bacağı, 800 metreden fazla yaklaşma sözleriyle. E bunlar kimden örnek alıyorlar? Kimden örnek alıyor bu insanlar? Hadi örneği söylemeyin. Bugün bu herifle ilgili bir soruşturma başlatılacak mı? Dayı sen bu silahı nereden buldun bir gelsene diye. Başlatılacak mı? Başlatıldı velev ki. O soruşturma sonlanacak mı? Ya yapmayın Allah aşkına. Toplumu germek için atılan bütün adımlarda yargıdan bir karşılık gelmediği için bu kadar ağır sıkıntı yaşıyor bu ülke zaten. Siyasetin dili geçmişte de kirlendi. Geçmişte de pisliğin dibine battı. Örnek verdim size işte ya. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olmuş bir insan, onlar küçük Turgut'la oynasınlar dedi. Torunu Turgut'u kastettiğini söyledi sonra da gülerek. Etrafındaki gazeteciler de geyik gibi güldü. Hepsi. Ama bugün geldiğimiz yerde biz o noktadan adım atamadıysak, o günde bugün de yargının yerinde olmamasından dolayı bu. Şu anda yaşadığımız sıkıntı sadece bu. Bunu başka bir yere kanalize edecek olursak işte o zaman demokrasiye hizmet etmemiş oluruz. Ve bunun için parlamenter demokrasiye dönüş için gerçekten en ileri tedbirler de dahil olmak üzere. Meclisin terki, ondan bahsediyorum. Onlar da dahil olmak üzere adım atmak zorunda artık muhalefet partileri. Gerçekten. Çünkü bu insanların tek başlarına savunabilecekleri bir şey değil. Milletvekili dokunulmazlığı bunun için lazım işte. Tam bu noktada dokunulmazlık lazım. Kürsü dokunulmazlığı. Orada kürsünün içinde bu yaşananı anlatabilmek için. Ama G2'den basın toplantılarıyla falan değil. Çünkü orada yaptığınız basın toplantıları %85'i ele geçirilmiş. Fiilen ele geçirilmiş, dandik bir medyada zaten yer bulmayacak. Sen ben bizim oğlanın arasında dönüp duracak sözler. Oysa orada atılacak adım etkileri bütün ülkeye sirayet edecek bir adım olacak. Her türlü ihtimali düşünmek zorunda artık muhalefet. Çünkü buradan çıkış yok. Emin olun yok. Buradan gelinen yer bize sadece şunu gösteriyor. Daha fazla sertlikten medet umarak yaptığı hataları örtmeye çalışan bir iktidar var. Yani aşıyla ilgili 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü herkes aşılanacak. 14 milyon doz aşı geldi. Bir sürü soytarı ekranlarda dans ediyor. Yaşasın aşımız geldi diye. Ulan daha bu anons bir hafta önce yapıldığında denilmişti ki Haziran sonuna kadar 20 yaşın üzeri aşılanacak. Aradaki 30 yıl ne oldu ya? Kaybettiğimiz 30 yıl mı o? Sürekli olarak yalan söyleyen bir iktidar yalanını örtebilmek için artık şiddetten medet umduğunu da ortaya koyuyor resmen. Bu yaşanan o. Türkiye'nin belirli yerleri paylaşılsın. İnsanlar oraya partilerine, siyasi görüşlerine, dini itikatlarına göre gidebilsinler. Peki, tamam o zaman. Yani o zaman insanlar şunu yapabilir. Rize'ye bundan sonra atıyorum işte Uzungöl'e insanlar turizm için eşini, dostunu, sevdiklerini görüşüne göre götürsün. Ciddi söylüyorum. Öyle dedi çünkü Erdoğan. Siz oraya gittiğiniz zaman siyasi görüşünüzü Ankara'da, İstanbul'da, Muğla'da, Fethiye'de, Edirne'de bırakmıyorsunuz ki yanınızda geliyor da. O zaman anlaşalım. Peki, bu ülkeyi tek başına yöneten insan bunu söylüyor çünkü. Yapılan benzetme, bakın herkes şu cümleyle başlıyor sözlerine. Evet Meral Akşener'in benzetmesi de doğru değildi ama ya sana ne kardeşim benzetmesi doğruydu değildi. O onu söyledi. Sen bunun üstünde fikir beyan ederek niye giriyorsun ki cümleye? Televizyon ekranında bakın. Cümleyi kurmadan önce Sayın Erdoğan diye başlıyor. Ya kardeşim bütün siyasilere soyadıyla Kılıçdaroğlu demeyi biliyorsun zort diye. İmamoğlu demeyi biliyorsun. Demirtaş diyorsun cezaevindeki adamdan bahsederken. Öbürüne niye farklı kullanıyorsun? Madem böyle bir şeyden bahsedeceksin. Yani Meral Akşener'in söylediği sözlerden bir tanesinden bahsedeceksin. Valla beni tanıyanlar bilir. Siyasi görüşlerimiz taban tabana zıt. Geçmişteki Çiller dönemindeki uygulamalarını ben gözümle gördüm. Onları unutacak falan da değilim. Bugün anlatılan bu mafya babaları, mafyos tipler var ya sağda solda gezen çakma kurtlar vadisi tipler. Onların oluşumunda kendisinin de nasıl adımlar attığını çok iyi biliyorum. İçinde bulunduğu siyasi geleneğin onları nasıl çıkarttığını çok iyi biliyorum. Ama şu sözüne yerden göğe kadar katılıyorum ve bugün yayın bu cümleyle bitecek. Beyler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni rezil ettiniz. Gerçekten. Devlet kutsal bir aygıt falan değil, insanların oluşturduğu bir organizasyon. Evet, ama organizasyonun insanlıktan ne kadar çıkabileceğini gösterdiniz. Gerçekten rezil ettiniz bu ülkeyi. Bugün yayının başlığında kullanılan vinyet, daha önce de söylediğim gibi sevgili Yılmaz'ın çizdiği, biz birbirimizden habersiz yapıyoruz artık bu işleri. Gerçekten yarın dertleşmeyin yapacağız. Orada unutturmayın da bir şey anlatacağım bununla ilgili, tamam mı? Hani birbirinden habersiz bir şey yapmakla ilgili. Gerçekten ben bu yaşanan rezaleti anlatacak kelime bulamadım. Yeterince anlatacak, hakkınca anlatacak kelime bulamadım ki bu dili biraz bilirim. Gerçekten bilirim, iddialı söylüyorum. Hani yerel lehçesiyle konuşmasıyla da bilirim. Bu pisliği anlatabilecek bir kelime yok. Ve en azından seviyeyi anlatabilmekse önemli olan, gerçekten bulunduğumuz seviye budur. Zeminin epey altına indik, foseptik taştı, ortadaki koku çakma bir koku değil, gerçekten var o koku. Yani sadece siz almıyorsunuz o kokuyu, burnumuzun dibine kadar gelmiş bir koku ve ortada o gezinen, suyun üzerinde gezinen şeyler var ya, adını burada anmamız gerekmeyen şeyler onlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten rezil olmuş durumda. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz, işte demin dedim ya, yarın Serbest Uçuş Dertleşme yayını var. İlk kez izleyecekler için şimdiden söyleyelim. Tek bir gündem maddesine bağlı kalmadan farklı konularda sizin sorularınıza ben burada 1,5 saat boyunca yanıt vermeye çalışacağım. Saat 9'da başlayacağız. Kabaca 10.30'a kadar devam edeceğiz. O arada benim okuduğum kitaplar var. Bizim klasik yayınlarımızın dışında. O kitaplardan da söz edeceğim aynı şekilde size. Yarın eğer denk gelirseniz o yayına beklerim. O da sabah saat 9'da. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, demokrasinin hiç değilse D'siyle karşılaşabildiğiniz çok güzel, şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.